Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usul-i Erkam, muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan, biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bağda eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyiz. Çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, Sosyal Yetkinlikler serimizdeyiz biliyorsunuz. 10. yetkinlik olan sosyal yetkinliğin etik ve ahlaki duyarlılığını sizlerle işlerken medyanın ve özellikle sosyal medyanın bir ahlak düşmanı olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin ahlaki dejenerasyondaki etkilerini işliyorduk. Sanıyorum bu etik ve ahlaki duyarlılık bölümünün son programı olur, son bölümü olur. Aziz dostlarım, medya bizim neslin ve camianın önemini ve gücünü maalesef çok geç fark ettiği çok büyük bir güç. Çok muazzam bir güç. Yani evet, Türkiye yüzyılı marif modeli içerik olarak çok güçlü. Geçen sene yaz döneminde bir yıla yakın oldu biliyorsunuz, işledim. Etkisi, tesiri, içeriği itibarıyla evet, ama karşısında bu devasa medya, siz sınıfta ne anlatırsanız anlatın, onu bir çırpıda yok edecek bir güçte. Bu gücü biz çok geç fark ettik. Eskiden sohbet halkalarında mayalanırdı nesiller. Şimdi kim gidiyor da öyle mayalanacak sohbet halkalarında? Varsa yoksa medya ve sosyal medya. Öylesine bir girdap oldu ki, yani kurtuluşumuz neredeyse imkansız. O halde çözüm, bu işin önemini idrak ederek orada var olmak, hani bir ülkede kötülüğün azmasından çok iyilerin susması deniyordu ya, aynen öyle. Orada üreteceğimiz değerli içeriklerle, ahlaklı içeriklerle orada var olmak. Bir dönem Yeşilçam'dan da çekildik tamamen, film endüstrisinden. İlk başlangıcında kötü örneklerini görerek onu tamamen kötü ve çirkin bir şey olarak addettik ki asla öyle değil. Bir araç. Her zaman hani büyüklerimiz anlatırlar. Bıçak cerrahın elinde bir şifadır, kurtuluşa vesiledir ama caninin elinde bir cinayet aracıdır. Dolayısıyla bunun önemli bir araç olarak kullanılmaması aracın günahı değil, onu o şekilde kullanamayan bizlerin günahı olsa gerek. Peki nereden geliyor bu medyanın önemi diye son bölümde bakmıştık. Bugün de tamamlayacağım inşallah seriyi. İşte toplumsal normlarımızın şekillenmesinde, değerlerin aşınmasında, empati zayıflarının topluma körüklenmesinde, tüketim kültürünün ya da kültürsüzlüğünün pompalanmasında, toplumsal kutuplaşma ve ayrışmanın zirveye ulaşmasında, aile yapısının bozulmasında çok çok çok büyük tesiri vardı. Bu hafta cinsiyet rollerindeki etkisinden başlayayım. Yine kalan unsurlarını bitirmeye gayret edeceğim inşallah. Medya, aziz dostlarım, cinsiyet rollerine ilişkin mevcut olan kalıp yargıları pekiştirerek ya da dönüştürerek ya da yeni kalıplar servis ederek toplumda cinsiyet eşitsizliğini güçlendirebilir. Bu durum bireylerin cinsiyet rollerine ilişkin algılarını ve davranışlarını etkileyebilir. Görüyorsunuz işte eskiden ev işlerine yardım etmek, evi süpürmek, eşimize yardımcı olmak, yemeklere yardım etmek gibi faaliyetlerde bir cinsiyet eşitliği algısı varken Şimdi Batı'nın ahlaksız toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları ya neden hep kadınlar doğuruyor, erkekler de doğursuna getirdi bu cinsiyet rollerindeki eşitsizliğin izahını. Cinsiyetsizleştirme projesinin tehlikelerini sürekli anlatıyoruz. Hem aile medeniyetimiz programında hem nitelik insan programında. İşte en son bu melanet fikir nereye geldi? Çocuklarınıza bir cinsiyet dayatması yapmayına geldi. Bırakın hangi cinsiyete geçeceklerine, büyüyünce onlar kendileri karar versine geldi. Burada topluma kötü örnek olacak modellerin sürekli gündeme getirilmesi, onların gösterilmesi, onların konuşulması, onların konuşturulması, bir müddet sonra beynimizin bunu normal bir kategoriye alması şeklinde vahim bir duruma dönüşüyor. Tabii burada medyayı, sosyal medyayı suçlarken siyasal iktidarın kendi kültür elçilerine önem vermemesi, değer vermemesi. Geçen elime bir video düştü. Bizim belediyelerimizden bir tanesinde. Yani çok böyle toplumsal açıdan mesaj vermeyen, programı böyle inanılmaz reyting rekorları kılmayan bir dizinin bir oyuncusu bir belediye programına gidiyor. Aman Allah'ım, bir karşılama zannedersiniz dünyanın en büyük alimi, uleması gelmiş, onu karşılıyorlar. Bu aşağılık kompleksinden düşüp zaman zaman buna değiniyorum biliyorsunuz. Bizim kültür elçilerimize, bizim kültür ihya ve inşa eden gönül dostlarımıza da sahip çıkıp değer verip maddi manevi her türlü değeri kastediyorum. Hani bakıyorsunuz bir yerde 15-20 bin lira vermek gönüllerine dokunuyor belediyelerin. Bir seminer programında ya da bir sohbet programında ya da bir müzik dinletisinde bizim camianın, bizim kültürümüze ait değerlerin ifasında. Ama karşı tarafta bir şey varsa, karşı mahallenin absürt sanat etkinliği adı altında saçma sapan hareketlerine 300 bin, 500 bin, 1 milyon verilebiliyor. Ya da bir sanatçı denilen bir kişinin sahnede çıkıp her türlü sapkınlığı yapmasına birkaç milyon lira ödenebiliyor. Ben her zaman şunu savunuyorum. Hani kadim medeniyetlere baktığımızda bir bölgede iktidar çok güçlenmişse, insani manada söylüyorum bunu, orayı, o toplumu ihya ve inşada, orayı bir kültür merkezine dönüştürmüşse, bunda kralın, padişahın, hükümdarın çevresindeki alimler çok etkili olmuştur. Orayı bir cazibe merkezine dönüştürmüştür o hükümdar. Dolayısıyla alimleri güçlendirmesi toplumu da mayalamıştır, toplum da güçlenmiştir. Bu anlamda hani bir ulemamıza, bir din büyüğümüze, bir aile sohbeti yapan bir gönül mayalayıcımıza 1 milyon, 2 milyon verdiklerinde nerede kullanacak ki o kişi? Talebelerine verecek, burs verecek, ailenin ihyasıyla alakalı, kültürünün inşasıyla alakalı projeler yapacak. Yani gidip kendini harcayacak, aşırı lüks ve tüketim kültürsüzlüğü içerisinde o parayı çarçuracak hali yok. Karşı tarafın o parayı nasıl kullandığı belli. 20-30 milyon, 100 milyon, 200 milyona transfer edilen futbolcuların hayatları ortada, nasıl yaşadıkları. Hani bunu bir şeyden duymuştum. Sadece ayaklarını iyi kullanıyor diye 50 milyon liraya insan transfer ederseniz, onu seyrederken bütün ahlakınız, bütün kültürünüz, bütün değerleriniz ayaklar altına alınır demişti. Bu cümleyi çok önemsiyorum. Beynini kullanan insanlara, ayağını kullanan insanlardan çok daha fazla maddi manevi iyilik ve ihsanın, desteğin yapılması toplumun ihyasına, yeniden mayalamasına vesile olur. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Aziz dostlarım, medya her türlü ahlaksızlığı meşrulaştırmasında olduğu gibi cinsiyetler üzerindeki algısıyla da bir nesli imha faaliyeti yürütüyor. Mesela ahlaklı, hayalı, edepli, ölçülü, zarif kızlarımızı özgüvensiz gösteriyor. Halbuki o hanımefendilerin o şekliyle davranmamalarının sebebi hayaları, edepleri, imanları. Neredeyse çırılçıplak pozlar veren bir manken içinde ünlü mankenden cesur pozlar diyerek özgüveni çıplaklığın ve teşhirciliğin paketine dahil ediliyor. Yani cesur pozlar ne demek yani? Bir ahlaksızlık, cesur hırsızdan inanılmaz çalma hareketleri. Yani bu budur yani. Eğer çalma, kerih gördüğümüz, çirkin gördüğümüz bir insanlık dışı hırsızlıksa, teşhircilik de bilimsel manada da söylüyorum bunu. Psikolojik bir travmadır, bir rahatsızlıktır, bir hastalıktır. Ahlaki anlamda da gayri ahlaki bir davranıştır. Yani insan toplumun önünde nasıl o şekliyle hayasız bir şekilde durabilir ve bunun adı nasıl cesur pozlar olabilir? Dolayısıyla çıplaklığın ve teşhirciliğin bu kadar azmasının sebebi medyanın etkisinde. Kızlarımızın giyinmesi, erkeklerimizin kılık kıyafet birbirine benzemeye başlaması neden oldu zannediyorsunuz? İşte bundan dolayı unisex bir konsept oluşturdular. Çift cinsiyet, unisex. İki cinsiyet içinde uygun yani. Allah Resulü'nün kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiş olduğunu bile bile medyanın bu dayatmasıyla anneler de bilinçsiz bir şekilde erken yaşta küçük çocuklarına unisex kıyafetler alıyor. Ondan sonra yandı gülüm keten elva. Bu konuda her zaman söylediğim gibi ahlaklı, hayalı, edepli kızlarımızın, annelerimizin, hanımefendilerimizin çocuklara hitaben işte bir YouTube kanalı olur, bir Instagram'dan bir paylaşım olur, başka bir sosyal medyadan bir video paylaşımı olur ya da çok böyle 3D animasyonda ilerlemiş yetenekleri olan kardeşlerimizin 3D animasyon ve çizgi filmlerde özellikle eğilmesi çocuklarımızı o yönde mayalayacaktır. Ben izlediğim filmlerde namaza davet eden, cumayı ön plana çıkartan, namaz kılan birinin önden geçmemeyi salık veren, annesine sesini yükselttiğinde bundan pişman olan, anneye karşı sesini yükseltmemesi gerektiğini, babaya karşı bağırılmaması gerektiğini öneren ve buna benzer bütün İslami ve ahlaki hayatımızın, geleneğimizin, örfümüzün, anneannemizin, kültürümüzün kadim unsurlarını ihya eden yapımlara çok fazla rastlamıyorum. Burada büyük bir eksiklik var. Suçu medyaya yükleyip de ondan sonra biz de böyle hiç bu konuda bizim tesirimiz yokmuş, önemimiz yokmuşçasına davranmanın bir alemi yok. Bu konuda da bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bir başka madde medyanın şiddeti meşrulaştırması. Şiddetin sürekli olarak medyada yer alması şiddeti çok olağan kabul edilebilir. Zaten başka türlü nasıl olabilir ki gibi bir çözüm yolu olarak sunabilir. Bu da bireylerin şiddete karşı duyarsızlaşmasına bir müddet sonra şiddeti hatta meşru bir davranış olarak görmelerine neden olabilir aziz dostlarım. Medyanın özellikle sabah kuşağı programlarında anlamıyorum ki ben. Herkes ağlıyor. Kime sorsak bunların gayri ahlaki unsurlarda toplumu mahveden bir yapım olduğu konusunda hemfikir ama sabah kuşağı programları da harala gürele devam ediyor. Öyle absürt, öyle sapkın, öyle akla hayale gelmeyecek şiddet örneklerini işliyorlar ki bir de birkaç hafta sonra çıkıyor yalancının mumu yatsıya kadar. Meğersem öyle bir hayat yaşanmamış, öyle absürt sapkın bir hayat yokmuş. Para vererek öyle söyletmişler. Öyle bir şey kendi senaryoları aslında. Dolayısıyla bu işledikleri örneklerle lime lime doğramadan sanki tek kurşunla öldürmek insancıl bir eylemmiş gibi gelmeye başlıyor insanlara. Daha sonra bunu izleyen gençler anne babalarına ya da eşlerine karşı davranışlarında yaşadıkları bir sıkıntıda ya millet ne yapıyor baksana ne yapmışız adam mı kesmişiz gibi bir savunmaya ve yaptığı şiddeti gayri ahlaki davranışı meşrulaştırmaya yönelebiliyor. Aman dikkat. Tabii ahlaki panik kısmına da değinmek isterim. Medyanın bazı olayları abartarak sunması toplumda ahlaki paniklerin oluşmasına neden olabiliyor aziz dostlarım. Örneğin gençlik kültürüyle ilgili ya da mültecilerle ilgili, göçmenlerle ilgili haberler toplumda korku ve endişe yaratabiliyor. Çok değil, daha birkaç yıl öncesinde milli gururumuz Selçuk Bayraktar'la ilgili, onun düzenlediği Teknofest'le ilgili basında çıkan haberlere şöyle baktığımızda, bir basın taraması yaptığımızda hani neredeyse Selçuk Bayraktar'ın çocuklarımız ve gençlerimize kötü örnek olan bir insanmış gibi algılanmamıza vesile olacak bir yapıda sunulduğunu görüyoruz. Neredeyse öyle bir algıya düşecekti çocuklarımız, gençlerimiz. Ya da onlar düşmese bile malum çevrelerin çabası bu yöndeydi. İşte gelirsek iktidara şöyle yapacağız, orayı kapatacağız, böyle yapacağız. Böyle bunlar yapamıyor zaten Amerikalılara vereceğiz. Bunu siyaseten söylemiyorum. Hani siyaset olmaz benim programlarımda. Ama böyle bir algıda medyanın kullanılması insanları nasıl o algıya inandırıyor ya da sürüklüyor. Buna dikkatinizi çekmek istedim. 28 Şubat döneminde başörtüsüyle ilgili, namaz kılmakla ilgili, sakal bırakmakla ilgili bunun nasıl bir toplumsal cinnet tepkisine dönüştürdüklerini de unutmayın lütfen. Hani medya linç etmek istediğinde toplum hemen bu linçe uyar. Bilinçsiz kalabalıkların medyanın eli kolu haline dönüşmesi de Allah korusun en büyük toplumsal felç ve linç olur. Bir başka soru kültürel homojenleşme, kültürel benzeşme. Geçenlerde değerli bir büyüğümüz, ya bu kılık kıyafetle alakalı ben de bundan muzdaribim ama medya bunu tek tipleştirdi diye bundan yakınıyordu. Küreselleşen medya yerel kültürel değerlerin aşınmasına ve geleneksel ahlak yapısının zayıflamasına yol açabiliyor. Bu durum çok bizim için bir zenginlik olan Rabbimizin bizi kavim kavim millet millet yaratmasında lite'arafu tanış olasınız tanışasınız hükmünü Allah korusun değersizleştirebiliyor. Kültürel çeşitliliğin azalmasına, kültürel kimliğin kaybolmasına neden olabiliyor. Eskiden milletler hatta bölge bölge Türkiye'nin kültürel zenginliği, farklılığı, kılık kıyafetleri yansırdı aziz dostlarım. Hani birisi geldiğinde hangi şehirden geldiğini anlayabilirdiniz. Şimdi Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar çocuklar ve gençler ve büyükler tek tip bir kıyafete mecbur kaldık gibi. Bu kıyafette Hollywood film artistlerinin neyi pompalıyorsa o kıyafet oluyor, moda olan kıyafet. Bir Afrikalı, bir Arap, bir Hintli, bir Rus, bir Japon kılık kıyafetinden tanınırdı çok değil 20-30 yıl önce. Ama medyanın dayattığı kılık kıyafetler o tek tip Hollywood artistlerinin kültürel görüntü pompalanması ile hem kültürel erozyona uğradı, hem silikleşti, hem zenginliğimiz yok oldu. Sosyal medya sadece kılık kıyafeti değil, kültürün en zengin unsuru olan dili de çaldı. Bu anlamda ona da yine değineceğim inşallah. Medyanın ve sosyal medyanın cinsellik ve ahlak üzerindeki hegemonik etkisi de yatsınamaz büyüklükte. Medya cinselliği bir tüketim malzemesi gibi kullanarak toplumun ahlaki sınırlarını esnetiyor. Belirsizleştirebiliyor, silikleştirebiliyor. Bu durum bireylerin cinselliğe ilişkin algılarını ve davranışlarını etkiliyor aziz dostlarım. Eskiden toplumun gözü önünde ulu orta yemek yemek yadırganırdı. Alanı var, alamayanı var, yeni var, yemeyeni var. Şimdi Ramazanlarda bile hiçbir hassasiyet göstermeden insanların saygısızlığı had safhaya ulaştı. Çünkü onu pompalıyor medya. Ulu orta yemek yemenin yadırgandığı bir toplumda medyanın yanlış yönlendirmesi ve ince ince işlemesiyle buna inanın lütfen. Hani bunu işliyorlar. Walt Disney'in eski CEO'sunun bir kitabını okumuştum bununla alakalı. 1970'li yıllarda televizyon programlarında göğüs dekoltesinin ve etek boyunun ne kadar olacağıyla alakalı ay ay bunun planlamasını yaptığını ifade ediyordu. Dolayısıyla böyle elinde bir şey yerken utanan bir toplum bu ince ince işlemenin sonucunda cinsel birliklerini bile Türkiye gibi İstanbul gibi kadim medeniyette ulu orta denemeye cüret etti. Bunlar bana bir nabız yoklaması gibi geliyor. Bir şey deniyorlar gibi geliyor. Bizim tepki ve tepkisizliğimize göre de ikinci perdeyi diğer toplumlarda, ülkelerde olduğu gibi yayına koyacaklar gibi geliyor bana. Sosyal bir baskı unsuru olarak medya, işte ideal beden ölçüleri, ideal güzellik algısı, ideal yaşam tarzı gibi normlar oluşturarak bireyleri bu kalıplara zorlamaya çalışıyor. Bu kalıplara uymaya zorluyor. Dizilerde, filmlerde baktığınız zaman verdikleri şey eğer tüketmiyorsan üretim müretim hikaye. Kitap okuyan bir şey görüyor musunuz dizilerde? Varsa yoksa aldatma, cinsel birliktelik, aile içi şiddet, hatta Allah korusun tecavüz. Yani inanılmaz bir sapkınlık onu pompalıyorlar. Eğer lüks şeyler tüketemiyorsan, en marka şeyler alamıyorsan, en lüks arabaya binemiyorsan, çok özel triplex villalarda yaşayamıyorsan sen zaten hiçsin. Bunu vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da bireyin kendisini yetersiz hissetmesine, psikolojik sorunlar yaşamasına, eşinin kendisine olan muamelatından hoşnut olmasına neden olabiliyor. Estetik ameliyatların bu kadar artmasının sebebi ne zannediyorsunuz? Kılık kıyafetlerde modanın bu kadar takip edilmesi ne zannediyorsunuz? Evlilik yaşının 18'lerden yasal sınır olan 18'lerden 32'ye dayanmasına neredeyse iki katı ne zannediyorsunuz? Evlenenlerin çocuk yapmamasını, kadının ana işini işinin çalışmak olarak kodlanmasını ne zannediyorsunuz? Bütün bunlarla anneliği yok eden, anneliği bir yük ve külfet olarak göstererek aileyi parçalayan bir dizayn var. Medyada bunun farkına varmamız gerekiyor ve karşı bir buna bir iyilik hareketi başlatmamız gerekiyor. Medyatik liderlikte bir başka unsur olarak söyleyebileceğim, ünlüleri ahlaki rol model olarak sunan medya, bireylerin davranışlarını bu konuda etkiliyor. Role balans ayarını ünlülere göre yapıyor. Ve bu durum çoğu zaman yanlış ve eksik örnekler oluşturuyor. Ve bireylerin ahlaki değerlerini olumsuz etkiliyor aziz dostlarım. Son 20 yılın dizileri sizce neyi pompaladı topluma, neyi öğrendi çocuklarımız, yavrularımız, neyi rol model olarak aldı? Bunu sizin o güzel irfanınıza, izanınıza, şuurunuza bırakıyorum. Tabii çok önemli bir unsur olarak da medyanın tesirinde bireyselleşme bütün bunların sonucunda. Medya bireyleri toplumsal bağlardan kopartıp daha bireysel, daha çıkar odaklı, daha kendici, daha otistik bir ahlaka yönlendirebiliyor. Sadece kendini düşünen, sadece kendisi için çalışan, kendisi için var olan, evlendikten sonra ya da evlenmeden bir işe girdiğinde bütün kazancını kendisi için kullanan, anne babasının o ana kadarki kendisiyle ilgili yaptıklarını yok sayan, toplumsal bir sorumluluğun farkında olmayan, ailevi sorumluluğun bilincinde olmayan, sülalevi bir bağda, akraba talukatında hiçbir sorumluluğu olmayan bir yapıya dönüştürüyor bizi. Bu da toplumda dayanışma ve yardımlaşma gibi aslında imece kültürümüz, dünya çapında bir marka modelimizdir bizim. El birliğiyle dayanışarak, yardımlaşarak birbirimizi ihya faaliyetimiz, bu değerlerin zayıflamasıyla bireyselliğe döndüğünde herkes kendisi için var oluyor. Kalabalıklar içerisinde yalnızlaşmamızın bir sebebi de bu oluyor. Aziz dostlarım, aman dikkat. Tabii buradaki bireyselleşmenin psikolojik olarak da bir travmatik altyapısından da bahsetmem lazım. Eğer daha fazla bilgisayar oyunlarına gömülmüşse çocuklar, daha fazla sosyal medyada ve gençler vakit geçiriyorlarsa işte yanındaki hayattan kopmuş oluyor. Bir zamanlar televizyonlar için aptal kutusu deniyordu. Şimdi akıllı televizyonlar kesinlikle bir akılsızlık telefonuna dönüştü. Sosyal medya, bilgisayar oyunları insanın beynini, hani brain rot diyorlar ya, beyin çürümesi, gerçekten insanın beynini çürüten, onun aileyle olan bağını kopartan, çevresiyle olan bağını kopartan bir faaliyete, bir organizasyona dönüyor. Bu yüzyılın can dostlarım çok önemli bir bilimidir bağlantısallık. Hatta bağlantısal matematik diye farklı bir kolda çıktı. Bağlantısallık Rabbimizin dünya hayatı için seçtiği nizamın adıdır. Yani bağlantımızın olması. 100 milyar nöron beyinde sinaptik bağlarla birbiriyle bağlantıdadır. Bütün sinapslar böyle oluşur, sinaptik bağlar. O da konektomumuzu oluşturur. Bütün o akson ve dendritlerin birbiriyle olan bağlantısı. Böylelikle algıladığımız her şey ya da hissi kapral vukuyla şuur altında var olan her şey birbiriyle bağlantı halindedir. Biz fark etsek de fark etmesek de. Biyolojik olarak bu bağlantıda kılmış bizi. Bütün hücrelerimiz birbiriyle bağlantıdadır. Kan bütün hücrelere ulaşır. Aldığımız oksijen bütün hücrelere taşınır. Hani bir bağlantı vardır. Allah korusun, ayağınıza, kolunuza, herhangi bir organınıza o sinaptik bağlantı gibi düşünebileceğimiz sinir ağında bir elektrokimyasal akım gitmezse o ayak kımıldamıyor, o el, o parmak kımıldamıyor, o organ çalışmıyor. Dolayısıyla eğer hani bizi öyle büyüttüler, orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Nasıl bizim köyümüz olabilir? Yani köyden uzaklaştırma projesi resmen. Gitmediğin köy senin olmaz, gitmediğin akraba akraban olmaz. Akrabayı talukat, yakın, yani akraba sana yakın olan kişi demek aslında. Gitmezsen, görmezsen, uzaktan olmaz. Gözden ırak her zaman gönülden ırak olur. Bu anlamda bireyleri kendici, otistik anlamda bireysel bir faydacılığa, çıkarcılığa sevk ettiler bu yapılarla. Bütün bağları kopardılar. Aynı evin içerisinde çocuk o bilgisayar oyununa gömüldüyse, o sosyal medya şeyinde telefon alıp eliyle kaydırıyorsa, yandı gülüm keten elva, Anneyi babayı duyacak, kardeşle ilgilenecek, konu komşuyla, komşusu açken tok yatan sonra bizden olmayacak falan. Bunlar inanılmaz dejenerasyona uğruyor. Toplumsal adalet kısmına da değinmek istiyorum bir miktar aziz dostlarım ama kısa bir ara vereceğim. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında ahlaki ve etik değerleri ve bunun hayatımızdaki etkisini anlatırken medyanın bu konuda ahlakımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bundan kurtuluş yollarımızı konuşmaya az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında etik ve ahlaki değerlerde medyanın ahlakımız üzerindeki etkisini ve bundan kurtuluş yollarını konuşuyorduk. En son bireyselleşmeyi anlatmıştım. Medyaya mahkum kaldığımızda bireysel ve kendici olacağımız çok aşikar. Dolayısıyla biraz daha eski babam Osmanlıca için rahmetli eskimeyen yazı derdi, eskimez yazı derdi. Aynen öyle. Eskimeyen kültürel kadim yaşam tarzımıza dönmemiz gerekiyor. Toplumsal adalet de medyanın maalesef kılıcından nasibini alıyor. Medya haberlerde adalet sistemine güvensizlik yaratacak ön yargılı sunumlar, haberler ve vakalar işleyerek toplumsal adalet algısını zedeliyor. Bu durumda bireylerin adalet sistemine olan güvenini sarsıyor. Bir de dizilerle Kurtlar Vadisi tarzı racon kesen insanları rol model olarak sunduğunda, yani geçenlerde bir üniversitemiz, hadi isim vermeyeyim rencide olmasınlar, bilimsel bir araştırma yapılıyor. Rol model olarak %87'si gençlerin, erkeklerde Polat Alemdar'ı seçiyor rol model olarak. Yani Milli Eğitim Bakanı da bu konuda yaptığı araştırmalar var. İşte ne olacaksın gibi sorularda Örümcek Adam, Batman gibi böyle süper diye bize lanse edilen uyduruk karakterlerin rol model olduğu çocuklarımızda aşikar. Nereden geliyor bu? İşte medyanın dayatmasından geliyor. Bu toplumsal adalet körüklemesine ya da nasıl söyleyeyim katliamına çok önemli bir örnek olarak daha birkaç hafta önce metroda yaşadığımız bu mavi tişörtlü adam hadisesini verebilirim. Hepiniz izlediniz, gördünüz, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bir hafta boyunca yumruk yiyen kişinin çok masum olduğu, çocuklarının yanında, iki kız çocuğun yanında yumruk yiyen bir insana bu şiddeti uygulayanın öldürülmesi gerektiğine varıncaya kadar yayınlar yapıldı. Aslında yumruk yiyen kişinin masum bir genç kıza mobbing yapan zalim bir kişi olduğu, asıl suçunu yumruk atan değil yumruk yiyen olduğu bir haftalık linçten sonra anlaşıldı. Peki bir haftada insanlar işte mavi tişörtlüyü görsem şöyle yaparım, onunla karşılaşırsam böyle yaparım, işte çalıştığı yerin adresi, aha da evi burası diye toplumsal cinnetin linç paylaşımlarını yaptılar. Allah korusun ya sizin biri istenmeyen bir eylem yapmış olsaydı aziz dostlarım. Bir düşünsenize yani. Dolayısıyla toplumsal adaleti hani dördüncü kuvvet, medya dördüncü kuvvet diye hep verirler ya, yasama, yürütme, yargı ve dördüncü kuvvet medya diye. Şimdi beşinci kuvvet sosyal medya oldu. Allah korusun. Bunu bizim Allah'ımızın emirlerine uyarak birisi bize bir haber getirdiğinde onu incelemeden, araştırmadan, derununa vakıf olmadan, doğruluğundan emin olmadan, paylaşmadan, bir de malayani ise, bizi ilgilendirmiyorsa bu iki kural bunun panzehiri olabilir. Doğruluğundan kesinlikle emin olduğumuz şeylerin paylaşılması ve malayani ise hiç ona bulaşılmaması, onunla uğraşılmaması, bizi ilgilendirmeyen işlerle uğraşılmaması bunun panzehiri olabilir. Bir de sanal ahlak kısmı var medya ve sosyal medyanın. Sosyal medyayla birlikte bu yüz yüze ilişkilerdeki etik davranışların dijital ortama taşınmasında erozyon yaşanıyor. Bu da bireylerin sanal ortamlarda etik dışı davranışlar sergilemesine neden oluyor. Bu çok kesin. Medyanın ve sosyal medyanın ahlaki erozyondaki en belirgin etkisi burada kendini gösteriyor aziz dostlarım. Nasıl sanal oyunlar, ya nasılsa sanal diye mazur karşılandığında, mazur görüldüğünde orada adam öldürmek, şiddet içerikli tavırlar sergilemek, argo konuşmak, küfretmek karakteri nasıl yavaş yavaş bozuyorsa, nasılsa sanal diyerekten, nasılsa kişi bilgim gizli diyerekten, nasılsa kimse beni tanımıyor diyerekten yüz yüze karşı olduğumuz durumların çok aksi ve tersi bir davranış sergilemek, nasıl davranıyorsak davrandığımız gibi bir karaktere bürünmekle sonuçlanıyor. Burada ahlaki kural tek başınayken de Hiç kimse bizi görmese de Allah'ımız görüyor. Üzerimizde melekler var, yazıyor. Buna uygun davrandığımızda inşallah bu sorunun da üstesinden gelmiş oluruz. Çok vahim bir unsuru da medyanın ve sosyal medyanın bağımlılık yaratıyor olması. Bireylerin sorumluluk ve öz denetim gibi temel ahlaki davranışlarını bu bağımlılığında zayıflatması ve bu durumun bireylerin sosyal ilişkilerini ve günlük yaşamlarını olumsuz etkilemesi çağımızın bence en büyük sorunlarından bir tanesi. Geçenlerde bununla ilgili bir video izledim aziz dostlarım. Bağımlılık deyip geçmeyin. Çin artık bu ekran bağımlılığına karşı askeri operasyon düzenliyor evlere. Yani sözümün arkasındayım. İsteyen dostlarımızla bu videoyu paylaşırım. Çin bu ekran bağımlılığına karşı evlere askeri operasyon düzenliyor. Bağımlı çocuk ve genç ev baskınıyla zorla ağlaya ağlaya, vura vura, döve döve alınıyor askeri kampa. Ve orada rehabilitasyon altında artık kaç ayda iyileşirse tamamen Çin toplumuna uygun bu Çin'in citizenship projesi, Çin vatandaşlığı projesi. Bununla 30 milyon kamerayla 1,5 milyara yakın vatandaşını gözlemliyor Çin. Bunlara belli puanlar veriyor. Bu puanlarda puantajı tutturamazsanız pasaportlarınız iptal ediliyor. Siz yurt dışına gidip de ya Çinli de böyleymiş diye imajımızı kötü etkileyemezsiniz diye, imajımızı bozamazsınız diye, imajımızı yıkamazsınız diye 10 milyon pasaporta el koymuş durumda. Bu konuda çok bilinçli bir hareket gibi geliyor bana. Keşke bizler de bu tarz bir şey yapabilsek. Aziz dostlarım, nasıl ki hani askeri operasyon deyince tüyleriniz diken diken olabilir. Hocam bireysel hayat, aile hayatı nasıl karışılır gibi. Ya nasıl ki hücre evleri deniyor ya teröristlerin kaldığı evlere. Buraya hemen askerimiz, polisimiz bir operasyon düzenliyor ve oradaki katliam unsurlarını, terör unsurlarını ne kadar şey varsa topluyor. Aynen öyle. Bu da toplumsal bir terör, toplumsal bir cinnet. Aileyi yok ediyor. Yani öbürü toplumu yok ediyor. Bu da aileyi yok ediyor. Aile yok olunca toplum zaten hak getire. Bu açıdan hani askeri kamplara alınıp tedavi, rehabilitasyon bizim de uygulamamız gereken, çok acil hem de uygulamamız gereken bir unsur gibi düşünüyorum. Böyle lay lay lom, çok güzel oyun merkezleri, çok güzel böyle oyun odaları kurarak çocukları orada ekran bağımlılığına biz de teşvik ederek, hatta bunun yarışmalarını yaparak, hatta belediyelerle, kamuyla bunun desteğini yaparak çocukları bu oyuna mahkum kılmak bana çok mantıklı gelmiyor. Bu anlamda psikologlarımız, psikiyatristlerimiz beyne olan olumsuz etkisinden, iletişime olan olumsuz etkisinden, ailede, sosyal hayatta, okulda ve iş hayatında olan olumsuz etkisinden yeteri kadar bahsediyorlar. Radyomuzda da bununla ilgili programlar yapılıyor. İnşallah kayıttan bakıp, arşivden bakıp uygun olanları yeniden izlersiniz. Aziz dostlarım, sahte kimlikler konusuna değinmek istiyorum. X hesabında, Twitter'da eski adıyla paylaşılan içeriklerin %87'si yalanmış. Şimdi bunu bile bile insanlar medya üzerinden bir sahte kimlik oluşturarak, sanal kimlik oluşturarak, bot hesaplar oluşturarak hem kendini, hem kendi toplumunu, hem de başkalarını yanıltacak bir içerik paylaşımına devam ediyorlar. Ne oluyor? Aslında gerçeklikten ve gerçek kimlikten uzaklaşarak hakikati yok etmiş oluyoruz. Bir hakikat suikasti yapmış oluyoruz. Bu hakikati yok ettiğimizde bu da intikamını sosyal ilişkilerimize sorunlar yaşamakla bize faturasını kesiyor. Eskinin ahlakına kurban olayım. Müstear isimle yazılırdı şiirler. En fazla bu olurdu yani. Şimdi 10-15 farklı hesapla şizofrenik bir kişilik bunalımı yaşıyor gençlerimiz. Eskiden 90'lı yıllarda ilk telefon çıktığında işte gizli numaradan aranmalar olurdu. Numarasını gizleyen her türlü çirkefli yapardı, yapabilirdi. Allah muhafaza. Onun bir adım öncesinde 80'li yıllarda da telsiz vardı. Aziz dostlarım, hani telsizde de böyle çok aşırı böyle bir takip sistemi kurmadıysanız, kimin nasıl bir yayın yaptığı belli olmadığı için telsizden inanılmaz böyle çirkin, hani 80'li yılların var olan ahlaki yapısını düşündüğümüzde bugünler aratmayacak bir zafiyetin içerisinde olduğunu söyleyebilirim o yıllardaki telsizin. Şimdi telsizden sonra işte cep telefonu, gizli numaralar, şimdi de sosyal medyada gizli karakterlerle, yani Karakterin gizlisi olur mu aziz dostlarım? Karakterse aşikardır. Size var olan kimliktir, kişiliktir. Dolayısıyla görünür kılmak bunu çok önemlidir. Ama sahte kimliklerle bu bizi mahvetmiş oluyor. Hoşgörüsüzlük de tabii bu anlamda en büyük derdimiz haline geliyor. Medya ve sosyal medyanın öne çıkan ön yargılı söylemleriyle toplumsal bir ayrımcılık körüklenebiliyor. Bizim okullarımızda ya bizim camiamızda Suriyeli kardeşlerimizle alakalı o kadar cinnet haberleri yaşanıyor ki duyuyorum, izliyorum, görüyorum, bakıyorum. Toplumsal kutuplaşmanın artmasında ve sosyal uyumun bozulmasında bu hoşgörüsüzlüğü pompalayan bizim geleneğimiz, inancımız, ahlakımız, edebimiz değil, medyanın dayatması. Medya sadece kardeşlerimize bakmamızla alakalı değil, siyasal tercihlerimizden toplumsal örfümüze varıncaya kadar her alanın ana dizaynerı. Bunu lütfen unutmayın. El ele tutuşmayı, eşiyle bile el ele tutuşup yürümeyi pek uygun saymayan bir toplumsal örfün içinde ulu orta, durakta, otobüste, metrobüste, metroda dudak dudağa öpüşmeyi normalleştiren bir medya operasyonuyla karşı karşıyayız. Aman buna duyarlı olalım. Son dönem çocuklarımızın üniversite giriş sınavında basında paylaşılan kıyafetlerin medya tarafından teşhir edilen, pompalanan, normalleştirilen kıyafet olduğunu lütfen unutmayın. Sizi temin ederim. Yurt dışında o sınava o kıyafetle giren kızlarımızın o kıyafetiyle neredeyse plajda ulu orta yürüyemiyorsunuz yani. Tamam sahildeyseniz denize havuza girebiliyorsunuz ama sosyal alanda gidip bir alışveriş yapacaksanız, sosyal alanlara doğru geliyorsanız İtalya'da bile bir dakika diyorlar ne oluyor bu kıyafet böyle uygun değil. Ama biz o kıyafetlerle insanların plajda batı dediğimiz o çöküşmüş yapının içerisinde adamların plajda gezdirmediği kıyafetlerle neredeyse biz camide turist gezdirecek hale geliyoruz. Bu duyarsızlığımızın pişmanı olacağız. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Ve son olarak sivil katılımı nasıl etkiliyor? Buna değinerek bitirmek istiyorum. Hem de bu konunun tamamını işlemiş oluyoruz. Etik ve ahlaki değerler kısmında. Medyanın gündem belirleme gücü aziz dostlarım, toplumsal sorunlara duyarsızlık veya aşırı tepki üreterek bireyin toplumsal sorumluluk bilincini şekillendiriyor. Onların dediğini konuşuyoruz. Rating dediği, TT dediği, trending topic dediği şeyleri işliyoruz. Bu da bizce önemli olan sivil katılımımızı, bizce toplumsal değişime katkı sunacağımız bir eylemi silikleştirebiliyor, erteleyebiliyor, yok edebiliyor. Aziz dostlarım, sorunları çözmek için önce sorunları görebilmek lazım. Eğer etik duyarlılık zayıflarsa toplumda güven eksikliği olur, adaletsizlik olur, sosyal çözülme gibi sorunlar baş gösterir. Ahlaki değerlerin erozyona uğraması uzun vadede toplumsal barışı tehdit eder. Bunun tersi olarak duyarlı yüksek bireyler toplumu ayakta tutan bir harç gibi, bir çimento gibi dayanışmayı, adaleti güçlendirir, yapıyı kuvvetlendirir. Dijital çağda ahlaki duyarlılığımızın yeni imtihanlarla karşılaştığı çok kesin. Yeni yeni olaylarla, olgularla sınanıyoruz. Sosyal medya ve teknolojiyle birlikte empati kurmanın zorlaşabildiğini, bilgi kirliliği ve yapay zeka gibi unsurların yeni etik sorunlar doğurduğunu hepimiz biliyoruz. Hani 2 yaşındaki torunum böyle bir şey sormak istediği zaman yanıma gelip dede diyor ben de ChatGPT diye bir şey sorabilir miyim? ChatGPT bu nasıl diye ona sorarak doğruyu öğrenmeye çalışıyor. Algoritmanın onlar tarafından yapıldığı bir dünyada hiçbirimizin geleceği garanti değil. Ama dijital dünyayı doğru kullanırsak, sosyal medyayı ve medyayı doğru kullanırsak, küresel ölçekte iyilik hareketleri başlatabilirsek, bu anlamda kötülük furyasına karşı da bir eylem yapmış oluruz. Bu anlamda değerler eğitimini güçlendirmek, ahlaki duyarlı yüksek nesiller yetiştirmek çok önemli. Sadece bilgi değil, karakter de elbette eğitilmeli. Aslında tüm bu konuştuklarımızdan çıkartacağımız sonuç aziz dostlarım, etik duyarlılık hem bireysel ilişkilerimizde hem de toplumsal düzenimizde bir kılavuz gibi, bir ışık gibi. Bu ışığı canlı tutmak hepimizin elinde, hepimizin boynunun borcu. Eğitimde, aile içerisinde, İş yerinde, ekranda, sokakta, her yerde biraz daha empati, biraz daha dürüstlük, biraz daha sorumluluk göstermemiz gerekiyor. Ateşin tadını yanarak öğrendiğimiz yeter. Biraz durumdan vazife çıkartarak önleyici, ıslah edici tedbirler de uygulamamız gerekiyor. Böylece gelecek nesillere daha sağlam değerler bırakabiliriz. İyi bir gelecek bırakabiliriz. Ahlaki değerlere sahip çıkmak bugünümüzü de yarınımızı daha yaşanır kılar. Unutmamak lazım. Aziz dostlarım, ahlaki duyarlılık göstermek bir zayıflık değil, aksine bir güçtür. Toplumu ayakta tutan bir güçtür. İyiliğe duyarlı olmak kötülüğe karşı en büyük güvencedir. Duyarlılığımızı kaybetmezsek insanlığımızı kaybetmeyiz. Küçük büyük demeden her durumda vicdanımızın sesini dinleyerek uygun olanı yapmak geleceğimizi daha olumlu hale getirecektir. İnşallah yavrularımızı ahlaken daha güçlü, daha ahlaklı, daha duyarlı yetiştirebildiğimiz bir gelecek temennisiyle hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.